Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden çok ümmetinin uhrevi selamet ve ebedi saadetlerini nazarı itibara alan, kainatın yaratılış sebebi, mevcudatın medar-ı iftiharı aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin aziz ruhlarına, âlinin, ashabının, enbiyâ-i izam, pîrân-ı kirâm efendilerimizin ruhlarına, makamında, vakfında bulunduğumuz aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Rebiul Evvel ayındayız bildiğiniz gibi. Bu aydaki sohbetlerimizi özellikle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ifade etmeye gayret ediyoruz. İlk sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Azze ve Celle Hazretleri'nin Peygamberimize karşı müminlerin takınması gereken adabı, usulü anlatmıştık. Allah Teala müminlere Peygamber'e iman etmelerini, ona itaat etmelerini, ona ittiba etmelerini, onu sevmelerini, onu örnek almalarını, onun hakemliğine razı olmalarını, ona gerekli adebi göstermelerini ve devamlı bir surette Habib-i Edibini salatü selamla yad etmelerini emrediyor. Bu bölüm, müminlerin Kur'an muvacihesinde, Kur'an emirleri çerçevesinde müminlerin Peygamber'e karşı nasıl bir halde olacaklarını ifade ediyor. Bir önceki sohbetimizde ise yine değerli kardeşlerim, bu defa Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya Peygamberimizin kendi şahsına, kendisiyle Habibi arasında dikkat etmesi gereken hususlardaki emirleri. Yani Cenab-ı Habibine bütün insanlardan önce bizatihi kendisinin Kur'an-ı Kerim okumasını, sonra Resulullah Efendimizin vahye tam manasıyla tabi olmasını, sonra namaz kılmasını, secde edip Allah'a yalvarmasını, sonra Cenab-ı Hakk'a teheccüd namazlarında, geceler ihyada onunla beraber olmasını, daha sonra zikir, tesbih, tahmid ve tebettül gibi manevi hususlarda Rabbinin huzurunda olmasını, sonra Cenab-ı Hakk'a karşı istikamet üzere olmasını, tevekkül ehli olmasını, şükür ve sabır ehli olmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğrudan doğruya Allah Teala'nın kendisine emrettiği özel hayat programı olarak yine ayet-i kerimelerle buna temas etmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu Peygamberimizle ilgili Kur'an ayetleri çerçevesinde üçüncü sohbetimiz olmuş olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlar başta olmak üzere bütün mahlukatla münasebetlerini ilgilendiren emirler. Yani önceki sohbetlerimde arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz'i anlatıyor bize. Evet. Onun için Hazreti Ayşe annemize Resulullah'ın ahlakını bize anlatır mısınız diye sorulduğunda, rica edildiğinde siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Resulullah ahlakı tamamen Kur'an'dı. Yani Allah'ın Resulü adeta hayatıyla bir Kur'an tefsiriydi. Kur'an da onun hayatını bize anlatıyordu. Önce müminler ona karşı nasıl davranacak? Cenab-ı Hak Habibinden daha özel neler istiyor? Kendisiyle Habibi arasında ve bir de insanlarla, diğer mahlukatla ilişkilerinde Cenab-ı Hak Habibine neler emrediyor? Tabii ilk emir şüphesiz bildiğiniz gibi bütün insanları ilgilendiren nedir? Tebliğ emridir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine gelen vahyi, ya ben bunu acaba insanlara söylesem mi, söylemesem mi? Söylersem nasıl algılarlar? Böyle bir tercih hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak Peygamberine ya eyyuhar Resul belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Peygamber, Rabbinden sana ne indirildiyse onu aynen tebliğ et. İşine gelse de insanların, gelmese de. Ama Cenab-ı Hak insanların işine gelecek şeyleri Peygamberine buyuruyor zaten. Sonra ayet-i kerime şimdi hatırıma geldi. Ey müminler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman hemen ona icabet edin. Allah size hayat verecek şeylere siz çağırıyor. Yani yasaklar varsa onlar da sizin hayatınız için aslında. Allah zinayı yasakladıysa, içkiyi yasakladıysa, kumarı yasakladıysa, rüşveti yasakladıysa, yalanı, yalan şahitliği yasakladıysa, şirki yasakladıysa, bunlar hepsi size güzel hayat yaşatmak için yani. Bir de bunların olduğu toplumda düşününce, işte görüyorsunuz her gün böyle haberlerde okuduğunuz şeyleri, yani insanların hayatını ne kadar ucuzladığını, böyle Allah'ın emirlerine uyulmayınca toplumun nasıl böyle adeta bir cam kırıkları üzerinde hayatın sefaletle yaşandığını da görüyoruz değil mi? Onun için yani İslam insanın ihya için gelmiştir. Onun için ayet-i kerimede zaten men amele salihan min zekerin ev unsa felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim erkek olsun kadın olsun güzel salih amellerde bulunursa, Allah'ın razı olduğu işleri yaparsa biz ona tertemiz bir hayat yaşatırız. Hayatın temizliği İslam'ı yaşamakta kısacası. Onun için de Allah'ın peygamberine emrettiği, tebliğ ettiği, emrettiği şeyler aslında insan için Allah'ın razı olduğu güzellikler. Ama eğer insan nefis kuşatması altındaysa, şirkin içinde yüzüyorsa, günahın içinde yüzüyorsa kendisi için hayat olan, güzellik olan şeyleri fark etmiyor. İnatlaşıyor, karşı geliyor, isyan ediyor. Bana niye bunu söylüyorsun diyor. Yani adeta düştüğü o kuburdan memnun yani. Çukurdan memnun insan. Nefsinin esiri olduysa. Onun için de Cenab-ı Hak Habibine ey Peygamber! Rabbinden sana indirilene aynen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Vallahu ya'simuke minennâs. Hatta kıymetli kardeşlerim bu ayetle ilgili bir farklı tefsiri de hemen sizlere arz etmiş olayım burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dönem kendisi gece istirahat ederken sahabilerinin de etrafı gözetlemelerini, nöbet tutmalarını arzu etti. Sonra bu ayet-i kerimeyi inince vallahu ya'simuke minennâs çıktı dışarıya çadırından, dedi ki Allah'ım beni koruyacağını buyuruyor artık. Hiç merak etmeyin. Allah seni insanlardan korur ey Habibim diye bana vahiy geldi. Onun için herkes evine de gitsin, işine de baksın. Ben etrafımda bekçiler de istemiyorum artık. Ya Allah Resulü'nün yüce yaratıcı ile bu kadar böyle bir ilişkisi var yani. Rabbim ey Habibim biz seni koruyoruz deyince ya Rabbi nasıl koruyacaksın yok yani. Rabbim koruyacağım diyorsa koruyacaktır yani. Ondan başka bir şeye ihtiyaç yok. Onun için Cenab-ı Hakk'ın Habibinden insanlara karşı ilk sorumluluğu sana indirilene aynen tebliğ edeceksin Habibim. Onun işine gelir, bunun işine gelmez. Zina yapanların işine gelmez, rüşvet alanların işine gelmez, hırsızların, katillerin işine gelmez. Niye öyle alışmışlar? Ama sen söyleyeceksin. Sana ne indiriyorsak, zina yasak diyorsak söyleyeceksin. Hani şimdi hutbede hoca efendi zina yasak diyor, birileri kıyameti koparıyor. Allah Allah! Ne desin yani hoca efendi? Yani Allah böyle emrediyor. Peygamberin emretmiş yani. Sen bunu aynen tebliğ edeceksin diye. Mihraptan, minberden de hoca efendi diyor ki Allah böyle buyuruyor diyor. Peygamber de bize duyurmuş bu vahyi. Yapmayın diyor yani. Kötü bir şey söylemiyor ki. Ama birileri siz nasıl karışıyorsunuz bize diyor. Karışmıyoruz ya, kimseye karıştığımız falan yok. Zaten emirler müminlere gelmiş, müminlere duyuruyoruz. Aman yanlış yapmayın. Bak Allah Teala size bunları beyan ediyor diye. Sonra da yine Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri bu tebliği nasıl yapacağını da Peygamber'in öğretiyor. Dolayısıyla bizler de müminler olarak tebliğ vazifemiz de var. Sonra Allah'ın Resulü, Allah kendisine böyle emrettiği için de veda haccında o 120 bin sahabisine buyuruyor ki burada bulunanlar benim sözlerimi bulunmayan insanlara ulaştırsınlar. Allah bana tebliğ et dedi, ben de tebliğ ettim. Hatta ondan dolayı da Resulullah Efendimiz bu emrin karşısında ahirette kendisine hesap sorulacağı için ey ümmetim, ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ettim mi? Şahit misiniz? Şahidiz ya Resulallah. Siz bize 23 sene boyunca Rabbinden ne geldiyse onu bize aynen tebliğ ettin. Ondan sonra Resulullah Efendimiz, ya Rabbi şahit oluyor değil mi? Onun için Allah Teala'nın Habibi Kibriya'dan bize intikal eden güzellikleri bizler de hayatileştirmek durumundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında bunu söyleyince 120 bin sahabi kendini adeta vazifeli bildi. Evet, Resulullah bize söyledi. Biz de ondan duyduğumuzu dünyaya duyuracağız dediler. Çin'e de gittiler, Semerkant'a gittiler. Daha sonra başka yerlere gittiler ve Allah'ın emirleri, Resulullah'ın beyanları bütün insanlığa duyurulmuş oldu. Sonra da Resulullah Efendimiz tabi burada hatırıma geldi hemen o hadis-i şerif. Çok önemli bu. Buyuruyorlar ki, benden bir söz işiten, hatta hadisin metnini de okuyayım. نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرًا سَمِعَ مَكَالَتِي فَبَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا Benden bir söz duyan, o sözü güzelce belleyen, sonra da o sözü henüz kendisine ulaşmayan bir insana taşıyan, bak, Peygamber böyle buyurdu, Allah böyle buyurdu diyen insanın kıyamet gününde Allah yüzünü ak eylesin. Bu ne kadar bizim için büyük bir müjde. Onun için İslam'ın hakikatları önce kendimiz duyacağız. Nereden duyacağız hocam? Kur'an-ı Kerim'den duyacağız. Nereden duyacağız hocam? Resulullah Efendimiz'den duyacağız bize intikal ettiği şekilde. Sonra onlara da duyuracağız. Evet, duyacağız. Duyduğumuz zaman semina ve ata'na diyeceğiz. İşittik ve itaat ettik diyeceğiz. Allah ve Resulünden ne geldiyse bize. Sonra da onları da bir başka yüreklere taşıyacağız. Cenab-ı Hak da onun usulünü yine değerli kardeşlerim ayet-i kerimede اُدْعُ اِلَى سَب۪يلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ وَالْمَوْئِزَةِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Ey Peygamberim! Rabbinin yoluna hikmetle, yani herkesin anlayabileceği, gönlüne girebilecek güzelliklerle, sonra güzel öğütlerle davet et. Onlarla güzel yöntemle tartış, kavga gürültü etme. İkna etmeye çalış onları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Rabbimizin birinci emri sana gönderileni insanlara duyuracaksın ya Habibi. Duyurdu mu Peygamberimiz? Duyurdu. 120 bin sahabi de şahit ettiler. Sonra onlar da bize duyduklarını taşıdılar. Ebu Eyyub el-Ensari işte burada aziz misafirimiz. Herhalde Boğaz'da bir yalı yaptırayım diye gelmedi buraya yani. İstanbul çok güzelmiş. Şöyle Boğaz'da benim de bir yalım olsun diye gelmedi buraya Ebu Eyyub el-Ensari. Öyle olsaydı bu taraftan gelirdi. Ya öbür taraftan gelmiş yani. Topkapı tarafından gelmiş. Edirne kapı tarafından gelmiş. Oradan geleyim de orada o burçların üzerinden geçeyim ve oralarda Allahu Ekber sadası yükselsin diye. Sonra ne olmuş hocam? Bir tohum gibi oraya düşmüş. Bazı tohumlar bir ayda çıkar, bazı tohumlar bir asırda çıkar, bazı tohumlar da 7 asır sonra çıkar. Evet, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de İstanbul surlarının dibine düşmüş bir tohum olarak 7 asır sonra da 21 yaşındaki bir delikanlı o tohumu, evet, kabuğunu çatlatmış ve oradan Topkapı'dan girerek Edirne kapıdan Ayasofya'da ezanı okumuş. İnşallah kıyamete kadar Hüdayi Camii'nde de, Ayasofya'da da, Sultanahmet'te de, Anadolu'nun bütün mescitlerinde de ezanlar okunur. Sonra dua ederiz ki yine böyle Rebu'l-Evvel ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile edinerek zamanında ezan okunup da bugün ezan okunmayan farklı coğrafyalarda da İspanya'da, Balkanlarda çünkü oralarda asırlarca ezan okundu. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye evet gökyüzündeki melekler şahitlik etti. Ama şimdi okuyamıyoruz o ezanları. Kaybettiğimiz coğrafyalar ona İmam-ı Şafii'nin tabiriyle Müslümanların mağsup malıdır diyor. Bir yer Darül İslam olduktan sonra bir daha Darül Harp olmaz. Ancak Müslümanların mağsup ülkesi olmuş olur. İnşallah o mağsup yani gasp edilmiş coğrafyalarda da yeniden kıyamete kadar ezan-ı Muhammedeler okunur diye de canı gönülden dua edelim. Sonra da Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ikinci vazife olarak kıymetli kardeşlerim, bu tebliği yaparken de iki emir veriliyor. Bir korkutacaksın, bir de müjdeleyeceksin. İkisi de var. Çünkü insan korkuyla da terbiye olur. Hani bazen diyorlar ki, hocam niye cehennemden bahsediyorsun? Ya Allah Teala bahsettiyse cehennemden, ondan da bahsedeceğiz. Cehennemden bahsedince seni cehenneme götürmüyorlar yani. Ama önce cennet anlatılıyor bak. Hep cennete davet ediyor. Allah Teala ben sizi cennete davet ediyorum diyor. Vallahu yed'u ila darisselam. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi selam evine yani cennete davet ediyor. Ama cehennemi de bildiriyor. Cennete gitmezseniz bak burada da bir cehennem var. Elbette ki Allah Teala insanlara hem ümidi hem korkuyu aynı zamanda bildiriyor. Habibi de ama hep ümitler önde. Hep ümitler önce. Bunda tasavvufta beynel havfi ve raca denilir. Yani korkuyla ümit arasında yaşamak ancak ümit öndedir. Yani ümit içinde yaşayacağız fakat korkularımız da olacak. Ya bu ümidimizi gerçekleştiremezsek diye. Fakat korku hep önde olmayacak. Yani korku önde, ümit arkada olmayacak. Çünkü korku o zaman ümitlerimizi kapatır. Ama ümitlerimiz önde olacak. Rabbimize rahmet eyleyecek, affedecek, mağfiret edecek, Habibi edibi şefaat edecek. Hep bunlar bizim ümitlerimiz. Ama korkularımız da var. Ya bunları elde edemezsek, hak edemezsek diye o korkuları da taşımış olacağız. Onun için de Cenab-ı Hak Habibine kalk ve uyar. Yakın akrabanı da uyar diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hemen tebliğ emrinden sonra o işin nasıl yapılması gerektiğini de bildiriyor. Sonra özellikle bütün insanlarla ümmetiyle ilgili ilişkilerinde Cenab-ı Peygamber'e ve onun şahsında da ümmeti Muhammed'e en çok hatırlatılan husus affetmek. Affetmek çünkü insanın belirli hakkından vazgeçmesidir yani. Zor bir iştir de. Onun için Cenab-ı Hak Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ben affedemem diyenlere. Hani bazen böyle iddialarda bulunuyoruz. Affetmem hocam diyor. Yani affetmek bize ait bir hususta bizim af yetkimiz var zaten. Bizim şahsımıza ait bir hususta. Yoksa hudud-u ilahi çiğneyen, Allah Teala'ya karşı suç işlemiş bir insana Allah adına affetme hakkımız yok bizim. Affetmek bizim kendimizle ilgili bir hadise. Malımızı almış, tamam verdim helal olsun deriz. Biraz ağır söylemiş bize, kötü söz söylemiş, bize söylemiş. Ama biz haşa Allah'a küfrettiyse, Peygamber'e küfrettiyse ben onu affederim olmaz. Bizim değil o alan. O alan bizim alanımız değil. Orayı biz affedemeyiz yani. Orayı hoş da göremeyiz. Öyle bir şeyimiz yok bizim yani. Bizim tamamen kendi alanımızda, bizim hukukumuzla ilgili bir konuda bizim af yetkimiz var. Hatta İslam hukukunda kıymetli kardeşlerim, devletin dahi katilleri affetme yetkisi yok. Bak, devletin katilleri affetme yetkisi yok. Ancak velileriyle helallaştırır veya diyetlerini öder. Çünkü işte gördüğünüz gibi zaman zaman böyle afgan dışı adam daha hapishaneden çıkmadan yeni bir kan davası başlıyor. Hapishanenin kapısında öldürüyorlar adamı. Değil mi? Çıktım diye seviniyor, kapıda bekliyor. Maktulün yakınları. Onun için İslam, Allah'ın koyduğu ölçüler insanlığın saadeti için kıymetli kardeşlerim. insanların huzuru için اَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan yarattıklarını bilmez mi diyor Cenab-ı Hak. O bizi biliyor yani, neye karşı olacağımızı, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı. Ama beşeri ilişkilerde gerçekten kendi şahsınıza ait hukukta en faziletli amellerden birisi affedebilme faziletidir. O bakımdan Cenab-ı Hak Peygamberine önce affedeceksin diyor. فَعْفُ عَنْهُمْ var. Ondan sonra وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ var. Ayet-i kerimeleri inşallah burada hatırlatacağım. Özellikle Âl-i İmrân suresinde bu ayet-i kerimeye zaman zaman sohbetlerimizde geçiyor zaten. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Ey Peygamberim! Allah Teâlâ sana lütfu keremiyle muamele etti de sen o sahabelerine yumuşak davrandın. Belki sert davranmaya gerekirdi ama yumuşak davrandın çünkü onlar senin yine muhalif reyde bulundular. Buna rağmen de sen Allah'ın lütfuyla فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan sana bir rahmet geldi de sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert, kaba, katı kalpli olsaydın bu defa onlar da dağılıp giderlerdi arkandan. Öyleyse sırayla onları affet. Bir, affettim ya Rabbi, yetmedi. Onlar için istiğfar et. Ya Rabbi affettim, hatayı onlar yaptılar, kendileri istiğfar etsin. Hayır, Habibim sen ümmetin için istiğfar edeceksin. Evet. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah ümmeti için istiğfar ediyor. Mü'min suresinde Allah Teâlâ buyuruyor, arşı taşıyan melekler yeryüzündeki mü'minler için istiğfar ederler diyor. Diyorum ki günahı yeryüzünde biz işliyoruz. İstiğfarı gökteki melekler yapıyor. Biz de insafa gelelim de biraz kendimiz için istiğfar edelim yani ne olur. Çok duyarsız olmayalım yani. Gözlerimiz kirleniyor, dillerimiz kirleniyor, ellerimiz kirleniyor, malımız kirleniyor, evimiz kirleniyor. Oturalım biraz. Cenab-ı Hak vel müstağfirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Ve bil esharühüm yestağfirun buyuruyor. Hakiki mü'minler seher vakitlerinde hep istiğfar halindedirler. Gökteki melekler bizim için istiğfar ediyor, dua ediyor bizim için. Nasıl dua ediyorlar? Mü'min suresine geçiyorum. Ya Rabbi onları da bu mü'minleri de onların eşlerinden, evlatlarından salih onlarını da sen mağfiret et. Onları her türlü kötülüklerden koru. Zira senin kötülüklerden koruduğun o gün kurtuluşa ermiştir. Yani gökte kıymetliyiz, kıymetli kardeşlerim, yerlerde kıymetliyiz de kıymetimizin farkında değiliz mü'min olarak. Mü'min olarak izzetimizin, kıymetimizin farkında olalım ama bu farkında olmak bize bir mesuliyet de yüklüyor o zaman. Bu farkında oluş bize bir mesuliyet de yüklüyor. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberine bizim önümüze bir örnek koyarak Peygamberimizi sen Habibim onları affet önce, sonra onlar için istiğfar et, daha bitmedi, tekrar onlarla da istişare et. İstişare ettim de ya Rabbi bu işler oldu zaten demiyor Peygamber. Allah Teala istişare et diyor, sonraki sefer için Allah'ın Resulü yine onlarla istişare ediyor. Daha sonra da eğer azmettikten sonra, kararı verdikten sonra da artık Rabbine tevekkül et. Yine Araf suresinde Huzil affe ve mürbil orfi ve ariz anil cahilin. Ey Peygamber sen affı, kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere de aldırma. Dördüncü husus, evet demiştim ki birincisi tebliğ, Allah Resulü tebliğ edecek. Müslümanlar da tebliğ erleri olacak. Aman ben kimseye karışmam hocam. Usulüyle, adabıyla, doğrunun doğru, faziletin fazilet olduğunu, yanlışın da yanlış olduğunu ama burada ayet-i kerimede bildirilen hikmetle ve güzel nasihatla, emrederek, bağırarak, kavga ederek, mücadele ederek değil. Ya hikmet nasılsa yani, hangi dilden anlıyorsa, bir genç nasıl anlıyorsa, bir yaşlı insanı nasıl anlatmak gerekiyorsa, ne bileyim, hakikaten çok farklı çevrelerde iyice zehirlenmiş bir insana nereden başlamak gerekiyorsa, hangi noktadan girmek gerekiyorsa işte o da tebliğ usulü dediğimiz, tebliğ fıkı dediğimiz ciddi bir bilgiyi, ciddi bir usulü ve üslubu gerektiriyor. Yani sizler müjdeleyin, insanları nefret ettirmeyin, değil mi? Evet, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, yaklaştırın insanları. Dolayısıyla birinci husus tebliğ, ikinci husus onun yolunu bilmek, üçüncüsü affetmek demiştim. Dördüncüsü de hemen onun arkasından gelen istişare etmek. Evet, yine ayet-i kerimenin devamında Peygamber'e onlarla istişare etmesi emrediliyor. Beşinci husus, bu ayet-i kerime gerçekten inşallah bizler hep o manevi kanadın altında oluruz. Cenab-ı Hak Habibi edibine öyle bir latif ifadede bulunuyor ki kıymetli kardeşlerim, وَخْفِضْ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Peygamberim! Müminlerden sana uyanlara kol ve kanat ger. Adeta kanatlarını aç, onlar senin kanatlarının altında dışarıdan gelecek, içeriden gelecek. Her türlü tehlikeden onları korunsunlar. Ya o kadar Kur'an-ı Kerim'in böyle hani Resulullah Efendimiz'e hem bir iltifadı bu, hem de Resulullah Efendimiz'le ümmet arasındaki bağı ifade eden bir ayet-i kerime bu kıymetli kardeşlerim. Yani sen onları sadece koru demiyor Cenab-ı Hak. Onlara şefkat kanatlarını, merhamet kanatlarını ger. Öyleyse İslam toplumunda her müminin Allah Resulüne inen bu emri adeta önüne almalı. Kendisi bir yerde o şefkat kanatı varsa, merhamet kanadı varsa onu açabilmeli. Evinde ailesine, çocuğuna, iş yerinde arkadaşına, kardeşine, ülkesinde fakiri fukarası varsa ona, ihtiyaç sahibine, hastasına, garibine, kime ise Cenab-ı Hak kanatlarınızı açın, onun altında barınsın yani. Burada tabii az önce okuduğu kardeşimizin ayet-i kerimenin tam da zamanı gelmiş oldu. Kehif suresinde Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kanat açma işinin, o müminlerle beraber olma işinin nasıl olacağını da şöyle ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Hocamız okudular Kehif suresini 27 ve 32. ayetlerine kadar. Hem de zaten bir önceki mesajlarla da doğrudan ilgili وَتْلُ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ diye başlıyor ayet-i kerime. Rabbinin kitabından sana ne vahyedildiyse onu oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Şimdi gelelim buraya. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek sakın gözlerini o sabah akşam dua eden müminlerden ayırma. Gözlerin onlardan ayrılmasın. Kalbini de bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş, işi gücü aşırılık olan insanlara sen ey Habibim boyun eğme. Bu ayet-i kerime ile ilgili tefsirlerde çok güzel bir bahis vardır. Bir taraftan da Allah Resulü sevgili Peygamberimizin gönül dünyasını Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin nasıl böyle yönlendirdiğini, müminlere de Peygamber Efendimizin bu manada nasıl bir örnek olduğunu gösteren ayet-i kerime, bu ayetin tefsirini buradan aynı şekilde okuyacağım kıymetli kardeşlerim. Müşriklerin zenginleri fakirlerle birlikte oturmaya tenezzül etmiyor, kendisiyle oturup konuşması için Peygamberimizden fakirlerin bulunmadığı hususi meclisler ayırmasını istiyorlardı. Tamam biz sizi dinleyelim ama Nuh Aleyhisselam'a da aynısını dediler. Ya buradan halktan insanlarla, ekabirler biz beraber oturamayız. Onun için biz sana da tabi olanlar onlar diye Peygamber'e inanan insanları küçük gördüler. Aynı şeyi bu defa Mekke'nin müşrikleri, tamam biz seni bir dinleyelim Muhammed ama burada garibanlar var, köleler var vesaire. Camide numaralı bir yer yok kıymetli kardeşlerim. Her yerde numaralı bir yer var ama camide numaralı yer yok. Hatta rica edeceğim özellikle camiye geldiğiniz zaman arkalarda durmayın. Ön safta duruyorsanız da arkada kimseye de yer vermiyor. Öyle bir vazifesi yok kimsenin. Arkadan geleni, bu benim abim, hocam, bazen bize de diyor. Yok diyorum. Kim geliyorsa önce camiye, ön safı onun. Camide numaralı yeri yok. Hatta bazen şu misali veriyorum kıymetli kardeşlerim. Tam yeri geldi. Diyorum ki, bir arkadaşınızla kavga ettiniz. Etmeyin ama kimseyle kavga. Etmeyin yani, kavga ettiniz deyip de hocam meşhur demeyin. Darıldınız veyahut da ticari bir anlaşmalarınız var. Camiye geldiniz. İmam efendi mihrapta duruyor. İmamın arkasında bir kişi var. Sağında bir kişi var. Solunda da bir kişi var. Siz nerede duracaksınız? Sağda duracaksınız değil mi? Fakat bakıyorsunuz ki, ya yarım saat evvel kavga ettiğim adam. Ben bunun yanında durmam, sol tarafta durayım. Olmaz. Resulullah Efendimiz olsaydı mescitte, derdi ki, evladım ben sıra yaptım böyle. Benim arkamda bir kişi duracak, gelen sağda duracak, sonra solda duracak, gelen sağda duracak, sonra solda duracak. Ben ne yapacağım o zaman? Çok iyice hala öfkeni yenemediysen birisi gelecek, o sağa duracak, sen sonra sola geçeceksin. Eğer ben yok hocam, ben sola geçerim dersen, sünnet-i seneye muhalif hareket etmiş olursun. Yani bunu niye söyledim? İslam'da her şeyin nizamı, ölçüsü var. Camide nerede duracağımız da bize belirtilmiş. Kendimize göre bir yer seçemeyiz. Ben burada durmam, burada olmaz yok. Bize caminin tertibatı yapılmış, ona göre camiye geldiğimizde duracağız. Özellikle kıymetli kardeşlerim, hakikaten zaman zaman görüyorum böyle. Bazen öğlenlerde biz buraya geliyoruz. Kardeşimiz şurada, burada bu kadar yer varken ta arkada duruyor sünnete. Ya gelin. Sonra gelen birisi de onun önünden de geçemiyor. Ben nereden geçeyim ön tarafa diye. Caminin ön tarafı boş. Ne hikmetse böyle caminin ön tarafına doğru böyle bir direniş var sanki. Yok. İmama ne kadar yakın olursak, ön safa ne kadar yakın olursak o kadar berekettir. Hele hele bazen de tam en arkaya mesela duruyorlar, izin vermeyelim. Arkadan geçme şansınız da yok. Önünden zaten geçemiyorsunuz. Kalıyorsunuz dışarıda. Onun için camiye gelen, hani konuyu biraz farklı bir yere geçti ama bunlar da adaptandır. Bunları bilmemiz lazım. Nereden geldik buraya? Müşrikler dediler ki, ya tamam ya Muhammed, biz seninle oturalım ama ya bu bizim istemediğimiz adamlar olmasın yani. Onlar varken biz gelmeyelim. Ne oldu peki? Onların Müslüman olmasına çok arzulayan Allah Resulü de dile getirilen bu tür istekleri kabul etmeyi bir an düşündü. Ya ne olacak dedi, hani diğerler de bizi başka zaman dinlerler ama şu Mekke'nin önde gelenlerini bari bu vesileyle İslam olurlar. Sonra bu ayet ve benzeri bu hadiseler üzerine indi. Efendimiz daha önce de fakir Müslümanlarla beraber bulunur, onların tüm dertleriyle meşgul olurdu. Fakat bir işi sebebiyle kalkıp gitmek istediği zaman yanlarından kalkar giderdi. Ne zaman? Kehif suresindeki bu ayeti kerime indi. Yani vasbir ey Habibim, o sabah akşam Rablerine dua eden insanlarla beraber sen de sabret. Onlar oturduğu müddetçe sen de otur emri gelince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa kalkmamaya başladı. Sahabilerse bu hususu anladıkları için birlikte otururken vakit biraz geçince Efendimiz rahatça kalkıp gidebilmesi için onlar erken davranır ve onun yanından kalkarlardı. Yani ya Resulallah bize müsaade, herhalde siz kalkmak istersin diye. Rivayete göre bu ayet inince Resulullah Efendimiz hemen kalkıp o fakir sahabelerini aramaya koyuldu. Onları mescidin arka taraflarında Allah'ı zikrederken buldu. Bunun üzerine canımı almadan önce ümmetimden bu insanlarla beraber bulunmaya sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun, artık hayatım da ölümüm de sizinle beraberdir dedi Resulullah Efendimiz. Allah Teala hani hadisle geçiyor, edde beni Rabbi, manası doğrudur bu hadisin, sahihtir diyor bütün kaynaklar. Beni Rabbim terbiye etti bakın. insandır Resulullah Efendimiz de. Çünkü Resulullah Efendimiz çok istiyordu yani. Aman şu insanlar helak olmasınlar, iman etsinler. Ben bunlara gerekirse biraz daha yumuşak davranayım, edeyim. Ama Cenab-ı Hak, evet onların hatırını yapacağım derken de buradaki diğer müminler incinmiş olmasın. Onlar biz ihmal edildik gibi bir düşünceye kapılmasın diye de Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Habibi Edibini, kıymetli kardeşlerim, bu şekilde hatırlatmış oldum. O kadar Cenab-ı Hak hatırlatmalarda bulunuyor ki Peygamber Efendimiz'e. Şöyle yine bir ayet-i kerime var İsra suresinde. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, yani ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hani biraz önce geçti ya kanatlarını onlara aç diye, hiç değilse kendilerini rahatlatıcı bir söz söyle. Bu hususta en güzel örnek şüphesiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verme hususunda insanların en eli açık olanıydı. Onun cömertliği bizim akıl ve hayalimizin ötesindeydi. Onun bu yönünü Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz İslam için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen birisine iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü vermişti. Yani iki dağın arasını dolduran ganimet gelmiş demek ki bir yerden bir savaştan. Koyun sürüsünü bir adama al götür bunları diyor. Ama o sırada Hazreti Fatıma'nın elleri de değirmen çevirmekten yaralanmış. Yani şundan bir tanesini de Fatıma'ya verelim demiyor Peygamberimiz. Al götür hepsini diyor. Adam kabilesine dönünce, ey kavmim, koşun Müslüman olun. Koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor dedi. Kimileri de sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve üzerindeki her şeyden daha değerli bir hale gelirdi. Bazen de insanlar belki bir takım maddi sebeplerle böyle bu yollarla buluşurlar ama sonra onun tadını alınca da ondan sonra derler ki yok biz bunun için değil, niyetlerini tasfiye ederler, düzeltirler. Bunun Hacıgan yolu dediğimiz bu Arifler yolunda Altun Sisile'de çok güzel bir örneği vardır. Hoca Ali Rahmetani Hazretleri var. Daha evvel onun sözlerini okumuştuk burada Altun Sisile'den. Buhari'ye giriyor fakat orada böyle bu manevi terbiye yolunu anlatacak kimseye de yok henüz. Diyor ki yanındaki bir iki arkadaşa ırgat pazarına gidin. Yani o işçilerin toplandığı yere günlük, bugünkü hani Türk parasıyla söyleyelim 1.000 lira mı günlüğü? 1.000 liraya da kimse kalmadı ya. 2.000 lira. Tamam deyin ki oradan 5 tane adam bulun. Geleceksiniz bugün. Hoca Efendi'nin bahçesine falan bakacaksınız. Arada bir de sohbet eder. Bir de onlar namaz kılarsınız. Akşam da harçlığınızı alır gideriz. O ne güzel iş, hem hafif iş hem de akşama paramızı alacağız peşin. Bunlar böyle bir hafta 10 gün geliyorlar. Bakıyorlar ki öyle güzel tat, öyle güzel zevk. Efendim diyorlar ya biz buraya sadece günlük maişetimizi temin için geldik ama bunun bedeli yokmuş. Biz bundan sonra para filan istemiyoruz. Biz yine her gün buraya geliriz. İşimizi de yaparız Allah'ın izniyle. Onun için belki bir kısım insanlar maddi hazları, maddi sebepleriyle yaklaşırlar ama İslam'ın güzelliğini görünce de Allah onların kalbine daha farklı güzellikler verir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden önce de Medine'den Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine bazı yardımlar gönderdi ki yani onlar Mekke'ye girdiklerinde bak ben size yardım bile gönderiyorum, mukavemet etmeyin. Gönülleri İslam'a ısınsın diye. Onlara ne deniyor İslam tarihinde? Müellefetül kulub. Kalpleri İslam'a ısınsın. İslam'a girmez belki ama düşmanlığı olmaz. Onun için yani İslam düşmanlarının düşmanlığını azaltmak da bir ecirdir, bir sevaptır. Bir kısmına dedi ki tamam kardeşim İslam'a gelmiyorsun ama bari düşman olma yani. Evet, düşman olmak daha beter bir şey. Geçen de arz etmiştim. Namaz kılmamak bir suç ama namaz kılana engel olmak çok daha büyük bir suç. Cenab-ı Hak da aman diyor sen namaz kılana engel olanı gördün mü? Biz onu perçeminden yakalayıp cehenneme atarız. Kimi çağıracaksa çağırsın diyor. Sonra Peygamber Efendimiz'e altıncı husus olarak Allah Teala cahillerden yüz çevir, yani dikkat et cahil insanlardan. Hazreti Mevlana'nın burada çok güzel bir sözünü almış müfessirler. Mevlana Hazretleri diyor ki, sözün üç yerden çıktığı söylenir. Nefisten, akıldan ve aşktan. Bazı söz vardır, nefisten çıkar. Nefisten gelen söz bulanık ve tatsızdır. Nefisten çıkan sözden ne söyleyen zevk alır, ne dinleyene bir faydası olur. İkincisi aklın sözüdür. Bu söz akıllarca makbuldür. Birçok faydaların da kaynağıdır. Hem dinleyeni hem de söyleyeni zevke doldurur, akıllı olursa söz. Üçüncüsü, aşkın ve muhabbetin sözüdür ki, bu da söyleyeni mest eder, dinleyeni de sarhoş eder. Evet, söyleyenin mest olduğu, dinleyenin de gerçekten manen sarhoş olduğu şekilde söz söylenirse, o zaman sözün tesiri elbette ki farklı olur. Peygamberlerin mübarek ağızlarından çıkan sözler aşkın sözüdür. Kalbi etkileyip insanı mest eder diyor Hazreti Mevlana. Evet, onun için Cenab-ı Hak peygamberine buyuruyor. Yani cahillerden de yüz çevir ey Habibim. Sabretmek konusunu az önce ifade etmiştim ayet-i kerimeyle. Cenab-ı Hak Habibine diğer taraftan da ey peygamberim sen devamlı sabır halinde ol. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir grup insanla yolda yürürken ihtiyarlamış olan Havle radıyallahu anh'a rastladı. Havle, mübarek kadın, Ömer'e durmasını söyledi. Koca halife dur demiş Ömer, sana bir şey anlatacağım. O da durdu, kadının yanına yaklaştı. Başını Havle'ye doğru eğip onu dikkatlice dinlemeye başladı. Hazreti Havle'nin derdini dinleyip arzusunu yerine getirdikten sonra geriye döndü. Hayli kalmış. Sokakta halifeyi, emiril müminini, yaşlı bir kadın dur bakalım diyor, benim derdim var, beni dinleyeceksin. Diğerli yanımdaki insanlar da bekliyorlar. Kadıncağızın derdi bitecek de Ömer'le işimize bakacağız diye radıyallahu anh. Dedi ki birisi, ey emiril müminin, Kureyş büyüklerini şu ihtiyar kadın için mi beklettin? Bu kadar insan etrafında bekliyor. Şu ihtiyar kadın için bunları beklettin. Hazreti Ömer kızdı, yazıklar olsun sana dedi. O kadının kim olduğunu biliyor musun sen dedi. Hayır dedi. Dedi ki o kadın Allah'ın yedi kat gökler ötesinde dinlediği Havle Hatun'dur. Hani Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi var. Allah Teala hani قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتِكِ Kocası hakkında mücadele eden ve durumunu Cenab-ı Hakk'a şikayet eden kadının sesini Allah duydu. Sahabe kadınlarına Allah böyle methediyor yani. Evet, bu kadının sesini Allah duydu, derdini Allah duydu bu kadının ve onunla ilgili bir sure indirdi. Sen diyor bu kadını Allah dinlemiş, ben mi dinlemeyeceğim diyor Hazreti Ömer. Elbette ki dinleyeceğim diyor. Buradan neyi anlıyoruz kıymetli kardeşlerim? Gerçekten İslam'da insan onuruna verilen değeri görüyoruz. Bazen bir yaşlı kadın olabilir bu, bir yaşlı adam olabilir. Bir genç çocuk olabilir. İnsanları dinlemekten, derdini paylaşmaktan bir şeyimiz eksilmez. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem yolda bazen duruyordu, bir yaşlı kadının derdini dinliyordu. Bazen hatta onlar bilmiyorlardı Resulullah Efendimiz olduğunu. Resulullah Efendimiz peygamber olduğunu da bilmiyorlar. Şu insanın yüzü güzel derdi mi bunu anlatayım diyor. Ondan sonra soruyor, aman ya bu peygambermiş. Efendimiz diyor ki ne üzülüyorsun ki ben senin derdini dinledim diyor yani. Benim peygamber olmam senin derdini dinlemeye engel değil ki. Sonra sekizinci esas yine peygamberimize yapılan iyiliği başa kalkma. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Tabii bunların hepsi aynı zamanda müminlere de emirler. Yani Resulullah Efendimiz bakın ey ümmeti Muhammed benim ümmetim Allah bana bunları emrediyor. Ben kimseye yaptığım iyiliği başa kalkmıyorum. Allah Teala beni madem size bir model olarak gönderdi, peygamber de sizin için en güzel örnekler vardır buyurdu. Öyleyse sizler de asla yaptığınız iyiliği bir insanın başına kalkmayın. ben sana filan zaman şunu yapmıştım, sen bunu mu yapacaktın bana gibi avami sözleri asla bir Müslümana yakışmaz. Yaptıysan Allah için yaptın. E o hocam bunun kıymetini bilmedi, kıymetini Allah bilsin. Sen insanlardan alacağın nota değil, Allah'tan alacağın kabule bak. İnsanlar yanlış nota verirler. Ama Cenab-ı Hakk'ın hani لَا تَبْدِلِ اَلِي كَلِمَةِ اللّٰهِ geçti ya ayet-i kerimede, Allah'ın kelimeleri asla değişmez. Ben bu kulumdan makbulüm diyorsa bitmiştir. Ama dünyada kullar makbul olur, Allah katından makbul olmayabilirsin. Dünyada kullar makbul etmez seni ama Allah katından makbulsündür. Onun için bir işten Rabbimiz makbul mü değil mi, biz ona bakacağız. Sonra dokuzuncu esas, kıymetli kardeşim Resulullah Efendimiz'e kötülüğü en güzel yolla sağ ol. Ya hocam amma zor şeyler bunlar diyoruz yani. Evet, zulmedene affedeceğiz, gelmeyene gideceğiz, vermeyene vereceğiz. Bir iyilik yapacağız, unutacağız. Birisi kötülük yapacak, ona da iyilik yapacağız. Zor bu Müslümanlık mı? Kolay. Allah'a ve Resulüne teslim olursak hepsi kolay. Allah da bizim böyle Müslüman olmamızı istiyor. Rabb'in makbulü olan kul böyle kul yani. Kolay herkes başarır. Kötülüğe karşı herkes kötülük yapar. Önemli olan kötülüğe iyilik yapabilmek. Veren herkes verir zaten. Vermeyene vermek. Zulmedene herkes karşılığını koyabilir ama affetmek zordur. Onun için Cenab-ı Hak bize buyuruyor فَاِنَّمَا الْاُسْرُ يُسْرًا Her zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Kolaylık ne? Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin bizlere lütfu, keremleri, ikramları. Onun için kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu bütün ilişkilerdeki bu güzellikler müminler için de benimsenmeli. Son olarak da 10. esas burada. Tabii daha vardır ama bizim tespit ettiğimiz kâfirlere ve münafıklara itaat etme, gerektiğinde onlarla cihad et ve savaş. Evet, Cenab-ı Hak bu kadar bakın Habibi edibine affetmeyi, ikram etmeyi, cömertlik yapmayı, sabretmeyi bütün bunlara emrederken bir istisna koyuyor. Kâfirlere ve münafıklara da itaat etme. Onlara da itaat etme. Gerektiğinde onlarla da en güzel şekilde savaş. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, biz bu üç sohbetimizde Cenab-ı Hakk'ın Habibine nasıl ölçüler koyduğunu, gerek Peygamberimizle kendisi arasındaki hukuku, gerek müminlerle olan hukuku, diğer mahlukatla olan hukukunu hepsi Kur'an'ı ölçülere dayanıyor. Bizler de o Habibi Kibriya'nın ümmeti olarak inşallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın emrettiği ve hayatında görünen bütün güzellikleri yaşamaya gayretli ve azimli olalım. Onun için de büyüklerimizin duasıyla Cenab-ı Hak bizi kendisine hakiki bir kul, Habibi edibine de iman eden, ittiba eden, onu örnek alan, onu seven, onu dünyaya taşıyan ve ona güzel bir ümmet olan, sonra sevdiği güzel kullarının da duasını alan güzel kullardan eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.